Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, Ramazan'ın son günlerine yaklaştığımız, bitirmek üzere olduğumuz şu günlerde bir durum muhasebesi yapmak, dolayısıyla nereye doğru gidiyoruz, kendi iç durumumuz, manevi hayatımız, takva ile alakalı durumlarımız, Allah'la bağlantımız, ne oranda bunları tekrar bir gündeme getirmek zorundayız. İmtihan için gönderildiğimizi bildiğimiz şu dünyada bazen kimliğimizi, imtihanın cilvelerini unutuveriyoruz. Sızlanıp şikayet etmekten, maddi meseleler için koşturmaktan esas gayemizi, kulluk görevlerimizi ihmal ediyoruz. İşte Ramazan biraz daha kendimize gelmek için ayarının bozulan iç dünyamızın ayarını yeniden sağlamlaştırmak için büyük bir fırsat olmalı. Tuttuğumuz oruçlarla, kıldığımız nafile ibadetlerle, yaptığımız infak ve fazladan nafile sevaba girecek faziletlerle bizi arındıran, Allah'a daha çok yaklaştıran Ramazan, her şeyden önce de kitabımızla bağlantımızı, bütün hayatımızın Ramazanmışçasına değerlendirilerek, o kitabın hükümlerine göre davranılmasını, onun ahlakıyla ahlaklanılmasını bize öğreten, alışkanlık haline getiren ve hayat boyu bu gayretle Allah'ın her an kendisini gördüğü bilinç içerisinde takvayı yaşamaya çalışan insanlar yapabilmeli. Ramazan, oruç bunu yapıyor da biz bu dersi alabilmeliyiz. Ramazan'ın farkı diğer aylardan daha faziletli olması içinde Kur'an indirildiği içindir. Dolayısıyla kendisini böylesine mübarekleştiren bir Kur'an bizim hayatımıza daha fazla geçmelidir. Toplum, sosyal ve siyasal yapı, halkın tabiriyle kitapsız bir özellik sergilemektedir. Evet, Hristiyan ve Yahudilerin diğer müşriklerden ayrılan özelliği, onların muharref de olsa kitaplarına uymaları, kitaplarına, Allah'ın kitabına inanmaları ve davranış biçimlerini o kitabın hükümlerine göre değerlendirmeleridir. Yani Kur'an, kitap ehline, utul kitaba, ehli kitaba, müşriklerden bazı noktalarda ayrıcalık tanır. Dolayısıyla Hristiyan ve Yahudilerin tahrif edilmiş de olsa ellerinden kutsal kitabı İncil ve Tevrat'ın bugünkü değişik şeklini de olsa aldığınızda onların sıradan bir müşrikten farkı olmaz İslam'a göre. Maalesef onların kitaba atf yapıldığı kadar bile kimi Müslümanlarda kitaba atıf yapılmayacak kadar kendilerinin Allah'ın indirdiği bir kutsal kitaba sahip oldukları dıştan yaşayışlarına bakılarak değerlendirilmeyecek kadar insanlar Kur'an'dan, kitabım dediği o ilahi kitaptan uzak kalmış, onunla aralarına mesafeler koymuş, onu mehcur bırakmış durumdadırlar. Böyle bir kitabın dünyada insanı kurtarması, ahirette şefaatçi olması, İlahi azaptan ve dünyada da huzursuzluktan insanı çekip çevirmesi beklenilemez elbette. Kadir Gecesi'nin fazileti de Kadir Gecesi'nde indirilen Kur'an'la alakalıdır. Dolayısıyla bir geceyi bin aydan daha hayırlı yapan özelliği önce öne çıkartmak gerekiyor. Yani Kur'an Kadir Gecesi'nde inmemiş olsaydı, Ramazan'da inmemiş olsaydı, Ramazan'ın ve Kadir gecesinin de diğer gün ve gecelerden farkı olmayacaktı. Öyleyse biz esas mazrufa değil zarfa bakmak zorundayız. O geceyi bin aydan daha hayırlı yapan Ramazan'ı da ayların içerisinde halkın tabiriyle sultan eden özelliği ihmal ederek Ramazan'ı ve Kadir gecesini ihya etmek, öne çıkartmak mümkün değildir. Evet, Ramazan'ı ve Kur'an'ı, Ramazan'ı ve Kadir gecesini ihya etmek için, onu anlamak için öncelikle Kur'an'a tekrar yönelmek, Kur'an'la kopan bağımızı yeniden oluşturmak, Ramazan'ı ve Kadir gecesini Kur'an'la hayatımız boyunca çıkmayacak irtibat açısından bir başlangıç kabul etmek, bir fırsat olarak değerlendirmek zorundayız. Her şeyden önce Kur'an şifadır. Ama bir ilacın şifaya vesile olması için o ilacın kullanılması gerekir. Sadece reçetenin veya prospektüsün okunmasıyla şifa beklenmez. Kur'an'ın bireysel, sosyal ve siyasal hastalıklarımıza şifa olması için onun okunması, manasının anlaşılması, mealleriyle en azından Arapça bilmeyen insanın manasını okuması, üzerinde derin derin düşünmesi, kendi hayatıyla ve içinde yaşadığı toplumla ilişkiye geçecek şekilde o ayetleri güncelleştirerek, güncel hayatla bağlantısını kurarak değerlendirmesi ve onu kendi hayatında ve toplum hayatında yaşayacak, hakim kılacak gayretleri kuşanması gerekir. Evet, Kur'an-ı Kerim'in nice toplumları ihya ettiğini, nice bireyleri hidayete erdirdiğini, dünyalarını değiştirdiğini, güzelleştirdiğini hep biliyoruz. Aynı Kur'an bizi de güzelleştirmek için, bizim toplumumuzu da yeniden canlarıp diriltmek için, asr-ı saadete benzeyen, onları örnek olan örnek bir toplum oluşturmak için aynı tazelikte, aynı canlılıkta durmaktadır. Eğer biz Kur'an'ın tümüne yeniden gerektiği gibi şeksiz şüphesiz en uygun kitaptır, en uygun ahlak nizamıdır, en uygun siyasal yönetim tarzının ifade edildiği, ilkelerinin belirtildiği yasa ve anayasadır, en uygun kural ve hükümlerdir, en uygun emir ve yasaklardır, en uygun talimatnamelerdir anlayışıyla tekrar Kur'an'a yönelirsek ve bu ifadeleri sloganlaştırmaktan öte içeriğini gerçekten kabul edip uygulamaya kalkarsak iş hallolmuş demektir. Ama kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını reddetmek, sanki bir kısmına inanıp bir kısmına inanmıyormuş gibi bir kısmını terk etmek, dünyada rezil bir hayata, ahirette acıklı bir azaba atılmak demektir. Bakara suresinde Cenab-ı Hak olayı bu şekilde değerlendirir. Yine Allah'ın Kur'an'ında ifade ettiği kurallarına itaat etmek, kişiyi altından ırmaklar akan ebedi cehennemlere koyacak, Allah'a ve peygamberine isyan eden de, Allah'ın sınırlarını aşan kimse de, devamlı kalacağı ateşe girecektir. Nisa suresi 13. ve 14. ayette, işte Kur'an'a ve Kur'an'ı indiren, Kur'an'ın kendisine indirilen zata itaat etmenin dünya ve ahiretteki durumunu özet olarak ifade eder. Trafik işaretlerine uyup uymama konusundaki gösterdiğimiz hassasiyeti, Kur'an'ın emirlerine, Kur'an'ın kırmızı ışıkları kabul edeceğimiz haramlara karşı göstermiyorsak, o zaman önceliklerimizin ne noktada olduğunu, ahireti mi dünyayı mı birinci derecede ehemmiyet verdiğimizi, hangi kurallara daha fazla bağlandığımızın inanç noktasından etüdünü değerlendirebiliriz. Elbette dünyada bizi zor durumlara düşürecek hususlara karşı tedbirlerimizi alacağız. Ama esas tedbirimizi almamız gereken yer ahiretin azabıdır. Dünyada Allah'ın yardımından uzak kalacağımız, zillet hayatına gireceğimiz, onunla ilişkiyi koparmaktır. Ölüm ve hayat, Mülk suresinin 2. ayetinde ifade edildiği gibi, hangimizin daha güzel amel işleyeceği test edilsin, gösterilsin diye yaratılmış. O yüzden hepimiz bir güzellik yarışması içindeyiz. Hangi cinsiyetten, hangi fiziksel özellikten ibaret olursak olalım, hangi sınıfsal kategoriye koyarlarsa koysunlar, hangi yaş diliminde, hangi kabiliyetlerle, hangi dış güzellik konusunda özelliğe sahip olursak olalım, hepimiz bir güzellik yarışmasındayız. Ve hepimizin toplum içinde hor görülen, yeteneği az kabul edilen insanlar hiç de farklı kategoride olmaksızın hepimizin bu yarışta ön sıralarda yer alması, yarışçı ve yarışı da en ön sıralarda yer alması mümkün olan güzel bir sınavdayız. Evet, buna tabir caizse güzellik yarışması diyoruz. Ama güzellik yarışması deyince hemen akla sadece tenlerin, derilerin ve kiloların, boyun, endamın gösterildiği ve şeytanın sadece razı olacağı bazı yarışlar akla geliyor. Çünkü biz güzellik kavramını bile güzellikten çıkartmış, şeytani çirkinliklerle değerlendirmişiz. Öncelikle ifade edelim ki haramlarla ilgili olan herhangi bir davranışın güzel olması mevzu bahis değildir. Biz güzelin tanımını da güzel olan Rabbimizin, güzel olan kitabı ölçülerinde güzel bir şekilde anlayıp değerlendirmeliyiz. Dolayısıyla hangimiz amel yönüyle, salih amel, takva, ihlas, samimiyet yönüyle, Allah'la irtibat yönüyle, ibadet ve kulluk sergileme yönüyle güzel davranacağız, güzelleşeceğiz, güzellikler sergileyeceğiz, onun imtihanı için dünyaya gönderildik. Dünya ne seçim ne geçim dünyası. Dünya her şeyden önce imtihan dünyasıdır. Rabbimizin Rahman ve Rahim özelliğinden dolayı insanlara, yaratıklarına çok fazla rahmet ve merhametiyle muamele ettiğinden, sınırsız rahmetlerini tecelli ettirdiğinden dolayı onun imtihanı da aslında insanların sınavlarından çok daha kolaydır. Hepimizin hayatında eğitim veya başka konularda nice sınavlar geçmiştir. O imtihanlar bazen çok kısa bir zamanda bizi test eden, bizi nice bilgimizi, yeteneğimizi 3-5 dakika, 3-5 saat içerisinde dönüşü belki zor olacak, belki dönüşü olmayacak tarzda sık boğaz edecek bir zaman darlığında imtihan edilmişizdir. Ama Allah ortalama işte 50-60 sene gibi genç olarak ölmüş olsak yine seneler bülü yaşından sonra çok uzun zaman bize hayat veriyor. Bize ömür bahşediyor. Ve uzun diyebileceğimiz bir ömür içerisinde her an yeni temiz bir kağıt almak, yeni temiz bir sayfayla imtihanı daha doğru cevaplarla doldurmak, eski yanlışlarımızı tövbe silgisiyle, gözyaşı silgisiyle, rahatlıkla, kolaylıkla silebileceğimiz ve yeniden sınava başlayabileceğimiz imkanlar, fırsatlar veriyor. Nice sınavlarda 3 yanlış, 4 yanlış, 1 doğruyu götürürken, İslam'da 3 günah işledin, 4 günah işledin, 1 sevabın gitti denilmiyor. Tam tersine, 1 doğru, 1 yanlışı silip götürüyor. Hasenat, seyyiatı mahvediyor. Bir günah işlenilince hemen bir sevap işliyorsunuz, o günah işlenilmemiş gibi dosyanızdan kaldırılıyor, silinip atılabiliyor. Bu imtihanda kopya çekmek serbest. Hatta kopya çekmek sevap. Diğer sınavlarda kopya çekmek ciddi manada suç kabul edilirken, Allah'ın dünyevi imtihanında rahatlıkla kopya çekebiliyoruz. Öncelikle Peygamberimiz bizim aynamız. Ona bakarak kendimizi düzeltiyoruz. Ona bakarak sınavlarımızın doğru veya yanlış olduğunu düşünerek, sünnetine bakıp onu aynen kopyalamaya çalışarak sınavımızdaki notumuzu yükseltebiliyoruz. Yine bu sınav aşamasında soruların cevabı önceden bildirilmiş. Dolayısıyla bilinmeyen çok zor sorular söz konusu değil. Nasıl yaşayacağız? Sorulara nasıl cevap vereceğiz? İmtihan hayatında nasıl davranacağız? İşte bunun ilkelerini Kur'an-ı Kerim her şeyden önce bize bildiriyor. Tam anlaşılmadığı ya da hayata nasıl geçirileceği konusunda eğer zorluklar varsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı hayatıyla tefsir ederek, hadisleri ve tavsiyeleriyle izah ederek, pratikte nasıl yaşanacağını bütün güzel hayatıyla, örnekliğiyle göstererek bizim imtihanımızda başarılı olmak için ipuçlarını vermekle kalmıyor, tümüyle yardımcı, destekçi ve kopya çekebileceğimiz, öğreneceğimiz, uygulayınca rahatlıkla sınavı başaracağımız ölçüleri gösteriyor. Aslında çok kolaydır imtihanı kazanmak. Buna rağmen dünyada imtihanı kazananlar çok fazla sayıda olmuyor. Cennete aday olarak yaratılan insanoğlu maalesef dünyasını cehenneme dönüştürdüğü gibi ahiretini de azaba dönüştürecek zoru başarıyor. Sınavda kaybetmenin yolunu şeytanın istikameti doğrultusunda nasılsa becerebiliyor. Biz de bunlardan olmamak için her an Müslüman kimliğimizi unutmamak zorundayız. Televizyonun karşısında, sokakta, çarşıda, paranın karşısında, iş hayatında, ev hayatında, her durumda Allah'ın bizi gördüğünü, Müslüman olduğumuzu, Allah'a söz verdiğimizi, onun kırmızı çizgilerine riayet etmek zorunda olduğumuzu, onu görür gibi yaşamak, görür gibi ibadet etmek, mecburiyetinde bulunduğumuzu hissetmek, bu anlayışı unutmamak mecburiyetinde olduğumuzu nedense bazen aklımızdan çıkarıveriyoruz. Gaflete dalıyoruz. Bazen bu gaflet ihanet çizgilerine kadar varabiliyor. Kendimize zulmediyoruz. Çevremizdeki insanlara zulmediyoruz. Dolayısıyla güzellikleri görmezlikten gelerek çirkinleştirmenin bir yolunu arıyoruz. İşte Ramazan yeniden bir toparlanma zamanıdır. Kendimizi yeniden bir kontrol etme mevsimidir. Nereye doğru gidiyoruz? Hayra doğru mu, şerre doğru mu? Yeterli bir hayır mıdır yaptıklarımız? Güzelliğimiz yarışçıya ait bir güzellik midir? Bir olimpiyata hazırlanan ya da işte başka türlü yarışlar için ciddi manada kendisine çeki düzen veren ya da efendim söz gelimi üniversite imtihanlarına hazırlanan bir kişinin gayreti, çabası, kendisine çeki düzen vermesi, zahmetleri, sıkıntıları bizler için ahiret sınavını başarma konusunda en az bu kadar gayreti nefsimizde ortaya koydurmuyorsa, bizim Rabbimizi, cenneti, ahireti, dinimizi yeterince sevdiğimiz ortaya konulmamış, ispat edilmemiş, dosta düşmana gösterilmemiş olacaktır. Dolayısıyla iman ettik deyip de bırakılıvereceğimizi zannetmek, Kur'an'ın ısrarla hata olarak vurguladığı, mutlaka imtihan olacağımızın unutulmaması gerektiğinin ısrarla hatırlatıldığı bir vakadır. Açlıkla, zorlukla, sıkıntıyla, noksanlaştırılmayla, nimetlerden mahrumiyetle, korkularla, sıkıntılarla hep imtihan olacağımızı biliyoruz. Biliyoruz ama sık sık da unutuyoruz. O yüzden bu Ramazan'ın unutmayacağımız hatırlatmalar içerisinde ruhumuza silinmeyecek yazılar yazması için gayretlerimizi biraz daha artırmalıyız. Evet, dünya güzelliklerin sergilenmesi gereken bir sınav alanı, bir yarış salonudur demeye çalıştım. Hepimize farklı roller verilmiş olabilir. Kimimiz fakir rolünü, kimimiz zeki rolünü, kimimiz akıllı veya işte zengin rolünü, kimimiz şu koltuğa, şu özelliğe sahip olma rolünü kader vesilesiyle, Allah'ın takdiri ve yarattığı fırsatlar, verdiği nimetler veya belki bizim için hayırlı olacak şekilde mahrumiyetlerle sınandığımız özelliklere sahibiz. Bütün bunları şikayetle, başkalarının ile mukayese edip, kendi konumumuzu beğenmemekle değerlendireceğimize, sinema veya tiyatrolardaki rol dağılımı gibi görüp, önemli olan rolümüzü en güzel oynayabilmek, yönetmenin takdirini kazanabilmek, dolayısıyla hangi rol nasıl en güzel oynanacaksa, en güzel gösterilecek, tatbik edilecekse, o şekilde davranmak, bize yakışan ve alkışı, takdiri hak ettiren bir durum olması gerektiği halde, biz ille başka rollere öykünüyoruz, özeniyoruz ve kendi rolümüzü, kaderin bize hazırladığı konumu beğenmezlik gösteriyoruz. İşte o zaman sınavı kaybedecek isyan eşiğine yaklaşmış olabiliyoruz. Onun için biz bize verilen çerçeve içerisinde, kaderin senaryosu içerisinde en uygununu, en güzelini ortaya koymak, her an güzellikler sergilemek, ihsan bilinci içerisinde Allah'ı görür gibi davranmak zorundayız. Biz Allah'ı görmüyorsak da o bizi her an görüyor. Hani televizyonlarda program varmış, biri bizi gözetliyor diye. Aslında biri bizi gözetliyor. Her an gözetliyor. Her yaptığımız kameraya alınıyor. Her yaptığımızı Allah, melekler görüp tespit ediyorlar. Ve hepsinin hesabı sorulacak. Bizi seven, bizim de ona karşı saygı duyduğumuz kişiler, bizim gizli hayatımıza vakıf olmuş olsalar, utanacağımız anormalliklere, ahlaki zaaflara şahit olmuş olsalar, nasıl bir konumda olacaksak, en saygı duyacağımız Rabbimiz olacağına göre, ondan herhangi bir şeyimizi gizlememiz, içimizden geçeni bile saklamamız mümkün olmadığına göre, içimizi de dışımızı da, davranışımızı da, niyetlerimizi de güzelleştirmenin, hem dünya hem ahiret açısından, öncelikle bize çok büyük açılımlar getiren, büyük faydaları olan özellikler olduğunu unutmamaya çalışalım. Evet sevgili dinleyiciler, biz ahlaki özellikleri, insan davranışlarındaki güzellik sergilemesini biraz ihmal ettik. Takva bilincini olmazsa da olabilir şeklinde geri planlara attık. Halbuki ibadetlerin hemen hepsi takva bilincini, sorumluluk hissini, Allah'a karşı hesap şuurunu bizim gönlümüze çıkmayacak şekilde yazmak için, Allah'tan korkup sakınma bilincine bizi ulaştırmak için emredilmiştir. Söz gelimi Ramazan orucu emredilen ayetin sonunda لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyurulur. Oruç sayesinde, Ramazan iklimine girmeniz sayesinde ümit edilir ki takvanız artar, Allah'tan hakkıyla sakınırsınız, takva sahibi olursunuz denilir. Yani bütün peygamberlerin ümmetlerinden istediği şey ittikadır, takvadır. Allah'tan, onun haramlarından, onun azabından sakınma gayretidir. Sorumluluk bilincidir. O yüzden bütün bunları bize sağlayacak ahlaki ilkelere, yaşama biçimine, davranış güzelliğine, Allah'ı görür gibi ibadetleri de, günlük hayatı da güzelleştirme yaklaşışına olmazsa olmaz özellikler olarak önem verip tekrar yamuk ve yanlış çizgilerimizi istikamet ile karşılaştırarak sırat-ı müstakime tekrar girmek, yönelmek zorundayız. Allah'ın kopmaz ipine bizi yüceltmek için yücelerden, göklerden saldığı ipe yapışıp hem yükselmek hem de o çizgi üzerinde istikamet tutturmak, sırat-ı müstakimi dünyada o vahiy üzere giden peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerin yolu üzerinde aramamız gerektiğini, onların yolunu sürdürürsek ancak doğru yol üzerinde olacağımızı Fatiha suresinden yola çıkarak değerlendirmek zorundayız. Başta Hristiyanlar ve Yahudiler olmak üzere, başta müşrikler ve dini önemsemeyen, dine tavır alan insanlar olmak üzere, istikametten sapma gösteren ya da o çizgiye hiç yaklaşmayan kişilerin bulunduğu hal üzerinde olmamak, onları örnek almamak, onların birlikteliğini kirliktelik olarak görmek, Allah'ın düşmanlarına gönlümüzde sevgi yönüyle en küçük bir kırıntı ayırmamak, o sürülerden ayrılmak, onlara benzememek, istikamette dosdoğru gitmek için zaruri hususlardan olduğunu yine Fatiha suresinden yola çıkarak rahatlıkla anlayabiliriz. Aslında bildiklerimizi yerine getirmiş olsak, kurtulabileceğimiz malumat yığınına sahibiz. İnsanların bugünkü problemleri, farzları, haramları bilmediği için değil, bildiklerini önemsemedikleri için, küçük dünyevi menfaatlerini esas ahiret menfaatlerinden daha önemli zannettikleri için, bildiği doğruları yaşama konusunda gayret göstermedikleri için ciddi manada problemlere gidiliyor. Söz gelimi kadınların, Türkiye'de yaşayan kadınların %1'i başörtüsünün farz olduğunu duymamış mıdır, bilmiyor mudur? Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu bilmeyen kadın erkek insan mı vardır? Namazın farz olduğunu, yalanın haram olduğunu duymayan, bilmeyen Türkiye'de kaç kişi vardır? Ama bunlara önem vermeyen o kadar çok kişi vardır ki, bunları hayatlarına geçirmeyen, bildiği halde, duyduğu halde, bunların dünya ve ahiretteki fayda ve zararlarını değerlendirdiği halde önemsemeyen, uygulamada ciddi gayretler göstermeyen çok sayıda insan var. O yüzden bilgilerden ziyade bildiklerimizi hayata geçirecek bir gayret, bir samimiyet, bir niyet, bir tavır, bir ihlas, bir inanç önemlidir. Hepimizin mümin olduğu İstatistiklerde değerlendirilir. Türkiye'nin işte %99'u hatta küsuratıyla birlikte Müslüman olduğu ifade edilir. Tabii kim kimin Müslüman olduğunu nasıl tespit edecek? İnsanlar kalplere, imanlara sorgulayacak veyahut da onu test edecek, ölçecek bir alete sahip değiller. Zahire bakarak insanların mümin olup olmadığı davranılıyorsa yine zahire, dış görünüşe bakarak Allah'a itaat etmeyen, her an ona isyan eden, onun dinini, hükümlerini beğenmeyen, başka ölçüleri kendisine miyar alan, kıstas alan nice insanların olduğunu değerlendirerek, kılık kıyafetiyle, ibadetlere karşı tavrıyla, haramlara karşı meyliyle, Allah'ın emrettiklerinden hemen hepsinden rahatsız olacak, ondan kaçacak tavrıyla insanların yaşayışlarına baktığımızda ülkenin %99'unun Müslüman olmadığı gibi bir davranış, bir yaşayış sergileniyor. Özellikle başkalarının ne kadar Müslüman olup olmadığı bizi birinci dereceden değil, ikinci dereceden ilgilendirirken, bizim imanımızın kurtaracak bir iman olup olmadığı, ahiretin bizim açımızdan cennet yönüyle garantisinin bulunup bulunmadığı, Allah'ı her an razı edecek davranış biçimini sergileyip sergilemediğimiz, yarışlarda ön saflarda yer alıp almadığımız gibi hususlar açısından biz her şeyden önce kendi nefsimizi kontrol altına almak, kendi nefsimizi hesaba çekmek, onu düzeltmeye gayret etmek, hayat boyunca olgunlaşmak, daha güzel insan olmak için çaba sarf etmek zorundayız. Yoksa tekfir denilen bir hastalığa da gidebiliriz ki elimize damga alarak şu Allah'a itaat ediyor, şu etmiyor, şu isyan insanı kafirleştirir, gavurlaştırır, bu tavır insanı cehenneme ebedi olarak sokar gibi toplumu birey olarak ele alıp hangisi Müslümandır, hangisi kafirdir damgası vurmak bize bazı şeyler kaybettirir ve çok kısmi şeyler kazandıracak olsa da kendi görevlerimizi ihmal ettirebilir. Biz insanlara bu damgayı vurmak için gönderilmedik. Ama biz her şeyden önce kaç gram Müslümanız, kaç paraya kadar fedakarlık yapabilecek özelliklerdeyiz. Allah'ın emirlerini harfiyen ve ihlaslı olarak en güzel biçimde ne oranda hayata geçirebilecek seviyedeyiz? Yarışçı mıyız? Yarışta hangi saflarda yer alıyoruz? Ebu Bekir'le Ömer radıyallahu anhuma'nın birbirleriyle hayırda, infakta, ön safta yer alma açısından takvada yarıştıklarını hemen hepimiz biliriz. Biz de sahabeyle yarışma gibi bir gayretimiz, hatta içimizden bazı gayretli kardeşlerle yarışma gibi bir endişemiz ne kadar var? Bırakın sahabeyle ya da önder, şuurlu, müttaki insanlarla yarışmayı, bazen batıl dava ile uğraşan kişiler kadar onların batıl dava uğruna gösterdikleri fedakarlık, özveri kadar dinimiz için, davamız için, İslam için zahmetlere katlanmayı, fedakarlık yapmayı önemsemiyorsak, imanımızı yeniden gözden geçirmek zorundayız. Bakara suresi 165. ayette Cenab-ı Hak, insanlardan bir kısmı Allah'a bazı eşler, endat edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. Ama müminlerin Allah'ı sevmesi başka bütün sevgilerden daha şiddetlidir, daha büyüktür der. Bizim sevgimiz başkalarının başka şeyleri sevmesinden daha büyük değilse, Kur'an'ın müminlerin tanımı mahiyetinde ifade ettiği bu ayete hayatımız ters düştüğü için iman noktasında nerede olduğumuzu tekrar kendi kendimize sorma ihtiyacı hissederiz. Demek istiyorum ki adam ta Amerikalardan kalkıyor, Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan kalkıyor, Anadolu'nun ücra bir vilayetine veya kasabasına kendi batıl, muharref dinini, bugünkü tabirle şirke bulaşmış dinini propaganda yapmak için nice zahmetlere, sıkıntılara katlanıyor. Keyfini, rahatını, çoluk çocuğunu, işini, gücünü, parasını, keyfini terk ediyor ve misyonerlik yapıyor. Batıl bir dava için dağa çekiliyor, silah kuşanıyor, ölümü göze alıyor, öldürülüyor veya ölüyor. Kendi batıl davası için nice sıkıntılara katlanıyor, paralar, pullar veriyor, sağlığını veriyor. Hatta bir futbol fanatiği kadar, bir müzik hayranı kadar İslam davası için zahmetlere katlanıyor muyuz? Bütün buna benzeyen batıl bir dava için nice fedakarlıklara, zahmetlere ya da batıl bir şeyi sevmelerinin karşılığında o sevginin bedelini ödeyenlere bakarak kendimizin İslam için, Allah için, cennet için, Allah'ın rızasına her şeyden önce nail olmak için ne tür zahmetlere katlandığımızı, ne tür fedakarlıklarla meşgul olup olmadığımızı test etmeli. Onlardan daha fazla Allah'ı sevip sevmediğimizi bir karşılaştırma yaparak değerlendirmeliyiz. Allah Resulüne toplum içerisinde sahabilerden bir tanesi, "Ya Resulallah seni çok seviyorum," der bir zaman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem o şahsa hem de o sözü dinleyen ashabına hem de bize çıkarımlar elde edilsin diye bu sözün altının çizilmesi gerektiği için ağzından ne çıkıyor duyuyor musun der. Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadiste sahabi der ki "Ya Resulallah seni çok seviyorum onu söyledim." Peygamberimiz bu söz sorusunu 3 defa tekrar eder. "Sen ne diyorsun? Ağzından ne çıktı? Farkında mısın?" der. O sahabi 3. defa "Vallahi ya Resulallah seni çok seviyorum. Bilerek bu sözü söylüyorum." deyince Allah Resulü kulağımıza küpe olması gereken, hiç aklımızdan çıkmaması gereken şu nasihatte bulunur. "Öyleyse fakirlik zırhını kuşanmaya hazır ol. Beni sevene fakirlik öyle hızla iner ki yüksek tepelerden, dağlardan selin aşağıya inmesinden daha hızlı iner." O sahabi de, diğer bu sözü duyan sahabiler de bu sözün, bu tavsiyenin ne anlama geldiğini bildikleri için başka bir soru sormadılar. Resulullah'ı sevince nasıl fakirlik zırhı kuşanılacak, nasıl insan hızla fakirleşecek? Bunu yeterince biliyorlardı. Çünkü sevginin bedel istediğini onlar, Kur'an talebesi olarak, Resulullah talebesi olarak iyice öğrenmişlerdi. Her sevgi bedel ister. Bir çocuğunu seven anne, baba, onun için fedakarlıklarda bulunmazsa, onun için zahmetlere, sıkıntılara katlanmazsa, baba kazandıklarının bir kısmını çocuğu için, sevini ifade ettiği ailesi için harcamadan, sevginin olmayacağını bildiği gibi Allah'ı, Resulullah'ı sevmenin de mutlaka bir bedel istediğini, fedakarlıklar istediğini, sıkıntı ve zahmetlere Allah ve Resulü için bunun sevgisini ispat etmek için seve seve katlanılması gerektiğini bizim de bilmemiz gerekiyor. O yüzden Allah'ı sevmek, Resulullah'ı sevmek, fedakarlık yapmadan, o sevginin bedelini ödemek için infaka müracaat etmeden, sadaka vermeden, zekata yanaşmadan, din Allah, Resulullah sevgisinin testi mahiyetinde o sevginin ispatı için fedakarlık yaparak, bu Allah'ın verdiği nimetlerini bu yolda kullanma gayretinde bulunmadan, sevginin ispat edilemeyeceğini değerlendirmek zorundayız. O yüzden Allah'ı ne kadar seviyoruz, Resulullah'ı ne kadar seviyoruz, Allah yolunda, Resulullah yolunda ne kadar sıkıntılara, ne kadar cömertliğe, infaka sahibiz, bu sorunun cevabıyla alakalıdır. Fedakarlığımızla, sevgimizi ispat eden davranışlarımızla, ödediğimiz bedellerle bu sevginin test edileceğini, sınanacağını tekrar bilmiş, görmüş, düşünmüş olalım sevgili dinleyiciler. Evet, bugün Ramazan'ın son haftasına girdiğimiz vesilesinden de yola çıkarak bazı hatırlatmalarda bulunuyor. Özellikle davranışımıza, ahlaki olgunluklarımıza önem vermenin altını çizmeye çalışıyorum. Kur'an ibadetleri, nice farzları emretmeden, nice haramları yasak kılmadan, ki bu farzlar ve haramlar hemen hepsi diyebileceğimiz çoğunlukta 13 senelik Mekke döneminde değil, Medine İslam Devleti'ne erişildikten sonra ahkam ayetleri inerek emirler ve yasaklar insanlara görev olarak verildi. Mekke'de 13 yıl boyunca insanlara sadece iman ve imanın ispatı sadedinde ahlaki erdemler emredildi. İmanla birlikte doğru olmak, yardım etmek, yetimin hakkına riayet etmek, anneye babaya güzel davranmak, yalan söylememek, hırsızlık yapmamak gibi ahlaki özelliklerin imanla birlikte Mekke'de emredildiğini, bunların olmazsa olabilecek ama güzel şeyler sınıfına girmediğini, olmazsa olmayacak temel esaslar olarak imanla birlikte vurgulandığını tekrar hatırlayalım. İman ahlaksız, ahlak da imansız yerine getirilemez. Varlığı ifade edilemez. Biri olmayınca diğerinin de zaruri olarak olmayacağı hususlardır. İslam ahlakından bahsediyorum. Kur'an ahlakından bahsediyorum. Dolayısıyla La ilahe illallah ahlakı diye bir ahlaktan bahsediyoruz. Bu Allah'a verilen sözde La ilahe illallah inancında samimi olup olunmadığının zaten bir göstergesidir davranış biçimi. Peygamberin gönderilme gayesi güzel ahlakı tamamlamak içindir. Ahlak öyle bir husustur ki İslam'ın temel ahlakından bahsederek söylüyorum. O olmayınca iman da olmaz. Söz gelimi La yu'minu ahadüküm diye başlayan kaç tane hadis-i şerif hep ahlaki erdemlerin altını çizmektedir. Sizden biriniz kendisi için istediğini, kendisi için sevdiğini, başka bir kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz der hadis-i şerifler. Komşusu açken tok yatan bizden değildir der Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun tersi de böyledir. Ayetül münafıkı selasün hadisini bir hatırlayıverelim. Münafıkların alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, emanete ihanet eder. Bunlar çok önemsemediğimiz ahlaki problemler kategorisine alıp bir tarafa koyduğumuz hususlar oluvermiş. Halbuki bunlar insanı iman dairesinden nifak dairesine, en azından ameli münafıklığa götürecek çok çirkin eylemler olarak vurgulanmış. Münafıkların temel özellikleri olarak ifade edilmiş. Yalanı tümüyle terk etmiyorsak, terk edemediysek, söz verince sözümüzde mutlaka ölüm pahasına olsa bile durma gayretini göstermiyorsak, önce Allah'ın bize yüklediği tevhid emanetini, İslam emanetini, ondan sonra çoluk çocuk aile emanetlerini, başka insanların bizden emin olma yaklaşımını gösterecek şekilde emanetlere riayet etme gayretinde bulunmuyorsak, bilelim ki bizde de münafıklara ait özellikler vardır. Kısmen şu oranda veya bu oranda münafıklık alametleri olduğundan, münafık sayılabileceğimiz amel yönüyle, münafık sayılabileceğimiz davranışlardır bunlar diye niye gayret göstermiyoruz? Münafıklığın çift karakterli, dünyada ve ahirette müminlerin kardeşliğini hak etmeyecek, ahirette de azabın en şiddetlisine muhatap olunacak çirkin bir davranış biçimi, çirkin bir yaklaşım biçimi olduğunu değerlendirirsek, söz gelimi yalan söylememenin, söz verince durmanın ne kadar önemli olduğunu, yani buna benzeyen ahlaki özelliklerin imanla alakalı olmazsa olmaz ehemmiyette bulunduğunu tekrar düşünmüş olalım. Evet sevgili dinleyiciler, biz günlük hayatımızda, iş hayatında veya diğer davranışlarımızda ahlaki noktada örneklik göstermiyorsak, bu konuda zaaflarımız varsa, dinimizi çok yanlış tanıtmak noktasında da büyük çapta davamıza zarar verecek konuma gelebiliriz. Hocalar, davetçiler, imamlar, sakallılar, başörtülü hanımlar, başta olmak üzere Müslümanım diyen insanlar, özellikle dava adamı misyonunda olanlar, ahlaki zaaflar konusunda mümkün ki küçük gördükleri bir günahı, bir vebali
davalarına giden yolu tıkamak açısından, kötü örneklik teşkil etme açısından, başkaları onlara bakarak Müslümanlık buysa ben böyle bir Müslümanlığı istemiyorum diyecekleri bir konuma onları götürebilmenin vebalini nasıl taşıyabilecekleri açısından tekrar değerlendirme zorundadırlar. Demek istiyorum ki Müslüman görünümünde, Müslüman konumunda olan, hele başkalarına İslam'ı haliyle veya diliyle anlatma konumundaki insanlar ahlaki zaaflar içinde olursa, başkaları onlara bakarak İslam'ı da, davayı da, dini de itham etmiş, eleştirmiş, dinin böyle bir yanlışlığı emrettiği ya da en azından hoş gördüğü ya da insanları böyle ahlaksız hale getirdiği gibi yanlış çıkarımları gidebilir. Bu da bizden kaynaklanıyorsa bunun vebali ne kadar büyük olur sevgili dinleyiciler. O yüzden başörtülü hanımlar aman ha sokaktaki davranışlarıyla, başörtüsünün yanındaki diğer giysileriyle, diğer başı açıklara kötü örnek olmasınlar. Günlük hayatlarında daha bir örnek davranış sergilemeye çalışsınlar. Sakallı beyler, sakallı insanlar, erkekler, hele bunu sünnet olarak bırakmışlar ve Müslümanca bir yaşayış sergileme zorunluluğunu duymuşlarsa, sakalsız insanlardan çok daha ahlaki konularda titiz olmaya, söz verdiklerinde sözlerinde durmaya, yalan söylememeye, başkalarını en küçük çapta kandırmamaya, ticaretlerinde hileye, en küçük çapta müracaat etmemeye aşırı özen göstermek zorundadırlar. Ki onlara bakarak insanlar, biz nice Müslüman biliyoruz, nice sakallı veya işte örtülü insan biliyoruz ama şu halkları işliyor diyemesinler. Bizim yüzümüzden, Müslümanlar yüzünden İslam'ı lekeleyecek noktaya gelmesinler. Kötü örnek olarak bizi algılamasınlar diye. Maalesef nice bu tür dış görünüşüyle Müslüman konumunda olan insanların iş hayatı, ev hayatı, insanlarla ilişkileri çok güzel olmayabiliyor. İşte dinimize giden yolun en tıkayıcısı, en zorlayıcısı, en fazla engel çıkartıcısı kafirlerden daha çok Müslümanlar, Müslüman görünümlü insanlar olmakta. Maalesef Müslümanların verdiği zarar, kafirlerin verdiği zarardan çok daha fazla olabilmektedirler. Onun için bizim kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar bizi kurtaramayabilir. Eğer biz gerçekten takva bilincine sahip değilsek, sorumluluğu hissetmiyorsak, her konuda Allah'a, Resulüne itaat etmek mecburiyetini duymuyorsak, yaptığımız ibadetleri, uyduğumuz İslami kuralları ihsan bilinciyle, güzellik sergileme gayretiyle yerine getirme gibi bir yaklaşımımız söz konusu değilse, bilelim ki Allah'ın bizim yaptığımız ibadetlere ihtiyacı yoktur. Bizim onlara ihtiyacımız vardır. O ibadetler bizi güzelleştiremiyor. Kötülüklerden, aşırılıklardan bizi alıkoyamıyorsa, o ibadetlerin zaten ciddi bir anlamı, ciddi bir hikmetine uygun, güzel sergilenmesi söz konusu olmayacağından, bizi kurtarması da çok şüphelidir. Demek istiyorum ki, biz ahlaken en güzel insanlar olmak için ne gerekiyorsa o gayretleri sarf etmek zorundayız. Peygamberimiz daha peygamber olmadan önce el-emin idi. Güvenilir insan, yalan söylemeyen, elinden dilinden başka insanlara zarar gelmeyen, her yönüyle itimat edilen, güvenilen insan diye isim koymak zorunluluğunu hissetmişti kafirler. Biz ne kadar el-eminiz sevgili dinleyiciler. Bu ne kadar peygamberin izinde gittiğimiz, onun sünnetine sahip olduğumuz, onun çizgisini sürdürdüğümüzle alakalı da aynı zamanda bir testtir. Biz ne kadar güveniliriz? Komşularımız, çevremiz, bizi tanıyan insanlar, akrabalarımız, arkadaşlarımız her konuda bize güveniyorlar mı? Ağzımızdan hiç yalan çıkmayacağına dair, gözümüzün hiç harama bakmayacağına dair, elimize her türlü imkanlar geçse onu suistimal etmeyeceğimize dair, emanetlere en küçük bir ihanet yapmayacağımıza dair, elimizden ve dilimizden her konuda güvenileceğine dair, bütün insanların güvenebileceğine dair garanti verebiliyorlar mı bizim için? Dolayısıyla emin olabiliyorlar mı? Halbuki Peygamberimizin sahih hadisinde El-Müslimu men eminel müminune min lisanihi ve yedihi buyrulur. Müslüman o kimsedir ki müminler onun elinden ve dilinden, insanlar onun elinden ve dilinden emin olurlar, güvenirler. Onun elinden ve dilinden zarar gelmeyeceğine dair ona güvenirler, itimat ederler. İşte Müslüman böyle bir kimsedir diye tanımlanır. Dolayısıyla biz de böyle gerçekten güvenilir, kimseye zararı dokunmayacak, tam tersine bütün insanlara faydalı olmak için gayretlerini gücü yettiği kadar ortaya koyabilecek güzel insan numunesi olarak tanınmıyorsak, bilinmiyorsak, böyle bir hayat sergilemiyor, başkalarının böyle bizim hakkımızda garanti vereceği bir konumda değilsek, Müslüman tanımına, bu hadis-i şerifteki Müslüman tanımına girmemiş olabiliriz. Onun için güzel insan olmanın yolunu Kur'an'a ve sünnete uyarak bilen insanlar her an, her davranışında güzellik sergilemeye özen göstermeliler. Nasıl oturmalıyım? Nasıl konuşmalıyım? Nasıl insanlarla ilişkim olmalı? Eşime nasıl davranmalıyım? Çocuklarıma veya anne babama nasıl muamele etmeliyim? Müşterilerimle ya da satıcıyla nasıl ticari ilişkiler içinde olmalıyım? Söz verince bu sözü nasıl borç idrakiyle değerlendirmeliyim? Emanetlere karşı nasıl tavır takınmalıyım? Allah beni her an görüyor. Yarın yaptıklarım tümüyle insanlara gösterilecek, deşifre olacak, utanmayacak, hesabımı rahat verecek nasıl bir çizgi, nasıl bir hayat takip etmeliyim? Bu soruları çoğaltarak kendi nefsimize sormalı ve her an en güzelini yaşamayı, en güzelini söylemeyi, en güzel tavrı takınmayı ilke edinmeliyiz, güzelleşmeliyiz, daha daha güzel olmalıyız. Güzellik manevi bir kavram olduğu için bunun sonu yok, takvanın sonu yok, Allah'ın rızasına sahip olmanın uç noktası yok, olgunlaşmanın artık yeter denilecek bir noktası yok. O yüzden ölünceye kadar bu noktada ilmimizi artırmak, bu noktada gayretimizi çoğaltmak, bu noktada güzelliğin daha daha güzelliği olabileceğini düşünerek, seviyemizi her an artırıp, hatalarımızı her an bırakacak, onları silip tövbe edecek noktaya gelmeliyiz. Ve etrafımıza güzel insan denilince parmakların bizi gösterdiği bir numune, bir örneklik oluşturmaya gayret etmeliyiz. İşte Ramazan bizde bu özellikleri sağlıyorsa biz Ramazan'ın hayırlı bir öğrencisi olmuşuzdur. Kur'an'ın güzel bir talebesi olmuş, Kur'an ahlakına, yaşayan Kur'an olmaya, hameletül Kur'an olmaya doğru ciddi bir gayret sarf etmiş oluruz. İşte o zaman imtihanı rahatlıkla kazanabilecek, el-emin vasfına sahip olacak, münafıklıktan tümüyle uzaklaşıp, öncü Müslümanlar, hayırda, güzellikte yarışan takva sahibi, ihsan bilincine sahip Müslümanlar olma yoluna girmiş olacağız ki, bu bizi dünyada da kurtaracak, ahirette de kurtulmuşumuz için en önemli bir vesilemiz olacaktır. Bu tavsiyelerle sözlerimi noktalarken Kadir Gecesi'ni imkanımız olan kardeşlerimizin itikaf gibi bir sünnet çerçevesi içinde geçirmelerini, böyle imkana sahip olmayan kardeşlerimizin Kur'an'ın indirildiği gece olması hasebiyle Kadir Gecesi'nde Kur'an'la ilişkilerini tekrar sorgulamalarını, kendilerinin Kur'an talebesi olması için Allah'a söz vermelerini ve her gece, her gün mutlaka Kur'an'la irtibat sadedinde kalıcı eğitim faaliyetleri, Kur'an'ı maaliyle, tefsiriyle, en azından manasıyla okuyup, düşünüp, hayata uygulayacak bir ders anlamında günde hiç olmazsa birkaç ayeti bu şekilde tefekkür ederek, anlayarak, uygulama gayretiyle mutlaka Kur'an'la her gün haşir neşir olunması gerektiğini Kadir gecesinde, Ramazan'ın şu son güzel gecelerinde değerlendirmeli, söz vermeli. Bunun başlangıcı aşaması olarak Kur'an talebesi olmak için bugüne kadar sistemli, düzenli bir öğrencilik yapmıyorsak, evlerimizi bu noktada okul haline getirmediysek, mutlaka bu günlerde, bu gecelerde bu kararı vermemiz gerektiğini hatırlatıyorum. Bu anlayış, bu gayret Kadir Gecesi'nin en güzel uygulanması, en güzel kutlanması demektir. Şöyle mi davranalım, böyle mi davranalımdan öte, biz Kadir Gecesi olma ihtimali olan artık bu gecelerde bayrama kadar bu gayreti sarf edersek, Kur'an'la kopan bağımızı yeniden sağlamlaştırırsak Kadir Gecesi'ni ihya etmiş olacağız. Kadir Gecesi Kur'ansız ihya edilirse Kur'an'a ters düşer. Kadir Gecesi'ni Kadir Gecesi yapan Kur'an'dır. Öyleyse bizim de kadrimizin, kıymetimizin yücelmesi için Kur'an'ın bize de inmesi, gönlümüze de inzal olması gerekmektedir. Davranışımızın da canlı Kur'an haline gelmesi gerekmektedir ki biz de bin insandan daha hayırlı olalım, bin güzellikten daha güzel eserler ortaya koyabilelim. Bu hatırlatma ile sözlerime son veriyor. Hepinizin Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını, Kur'an'la kopan bağımızın tekrar onarılacak tevbe ve arınma ve gelecek hakkında söz verip uygulamalara başlama bilincini oluşturmasını temenni ediyor. Allah'a emanet olun diyor. Allah'ın selamının, rahmet ve güzelliğinin üzerinize olmasını dua ve temenni ediyorum. Hayırla kalın, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim. Esselamu aleyküm.